Ayrım 8.
Bu soruya verilecek yanıt olumsuzdur. Batıdaki yaşamımızı izleyen bir tarafsız gözlemci kardeşlik sevgisinin, anne sevgisinin ve cinsel sevginin az rastlanan olgular olduğunu görecek ve bunların yerlerinin gerçekte yozlaşmış sevgi biçimleri olan birçok sahte sevgiyle doldurulduğuna kuşku duymayacaktır. Kapitalist toplum bir yandan politik özgürlük ilkesi, diğer yandan tüm ekonomik ve toplumsal ilişkileri pazarın düzenlediği bir temel üzerinde yükselmektedir. Meta pazarı malların hangi koşullarda alınıp satılabileceğini belirler. Emek pazarı ise emeğin alınıp satılmasını düzenler. Yararlı şeyler ve yararlı insan enerjisi ve hüneri beraberce zora başvurmaksızın dolandırıcılık yapılmadan pazar koşulları altında alınıp satılacak mallara dönüşürler. Ayakkabılar yararlı ve gerekli olabilirler ama pazarda talep edilmiyorlarsa hiçbir ekonomik değişim değeri yoktur. İnsan güç ve hünerinde eğer var olan piyasa koşulları altında bir talebi yoksa değişim değeri de yoktur. Sermaye sahipleri iş gücünü satın alıp ona yatırdıkları sermayenin karlılığı için çalışmasını buyurabilirler. Emek sahipleri ise güç ve hünerlerini var olan piyasa koşulları altında sermaye sahibine satmak durumundadırlar. Aksi halde açlıktan ölürler. Bu ekonomik yapı değerlerin hiyerarşisini yansıtır. Sermaye emeğe buyurur, sonunda cansız, ruhsuz şeyler yaşayan emekten, insanoğlunun gücünden daha değerli hale gelir. Bu olgu kapitalizmin başlangıcından bu yana temel yapısını oluşturmuştur. Bu durum her ne kadar çağdaş kapitalizm içinde geçerliliğini korumaktaysa da bir dolu değişime uğrayarak çağdaş kapitalizme bugünkü özgün niteliğini kazandırmış ve bu etmenler çağdaş insanın karakterinin belirlenmesinde önemli etkilerde bulunmuşlardır. Kapitalizmin gelişmesinin sonucu olarak sürekli bir şekilde sermayenin merkezileşip yoğunlaştığına tanık olmaktayız. Büyük işletmeler boyutlarını sürekli olarak büyütüp geliştirirken küçükler arada ezilip itiyorlar. Bu dev işletmelere yatırılan sermayenin sahipleri yönetimden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyorlar. Yüz binlerce hisse senedi sahibi işletme elinde tutuyor. Yönetim ise iyi para alan ama işletmenin mülkiyetine sahip olmayan bir grup yöneticinin elinde. Bu yöneticiler işletmenin en yüksek kâra erişmesini istemekten çok işletmenin dolayısıyla kendi güçlerinin büyümesine önem vermektedirler. Sermayenin merkezileşmesi ve güçlü bir yöneticiler katmanının oluşması işçi hareketinin gelişmesiyle at başı gitmektedir. İşçinin sendikalaşmasıyla tek işçinin iş gücü pazarında tek başına pazarlığa girmesinin önü alınmıştır. Artık işçi de büyük işçi sendikalarında birleşmiş, onu sanayi devlerine karşı koruyacak güçlü bir önder kadroya sahip olmuştur. Sermaye alanında olduğu gibi işçiler arasında da ister iyi olsun ister kötü ağırlık bireyden yöneticilerin eline geçmiştir. Böylece çok büyük sayılarda insan bağımsızlıklarını yitirerek dev ekonomik imparatorlukların yöneticilerine bağımlı hale gelmişlerdir. Sermayenin merkezileşmesinin bir başka önemli sonucu da işin özgün bir biçimde düzenlenmesidir. Geniş ölçüde merkezileşmiş işletmelerde yer alan katı iş bölümü, bireyin birey olma niteliğini yitirmesine neden olmakta, onu makinenin bir parçası haline getirmektedir. Çağdaş kapitalizmde insan sorunu şöyle formüle edilebilir. Çağdaş kapitalizm büyük sayılarla uysallık içinde bir araya gelecek insanlara gereksinim duyar. Bunlar giderek artan bir şekilde tüketime yönelmeli, beyinleri kalıplaşmalı ve kolayca etkilenip yönlendirilmelidirler. Çağdaş kapitalizm kendine özgür ve bağımsız hisseden, hiçbir otoriteye, ilkeye ya da özduya kul olmamış insanlara gereksinim duyar. Ama bunların buyruk almaya, kendilerinden isteneni yapmaya, toplumsal mekanizmayla sürtüşmeden yasamaya yatkın olmalarını ister. Öyle ki zor kullanmadan yönlendirilmeli, öndersiz yönetilmeli ve iyi ya da kötü bir amaca sahip olmadan çalıştırılmalıdırlar. Bundan ne sonuç çıkar? Çağdaş insan kendisinden, çevresindeki insanlardan ve doğadan yabancılaştırılmıştır. İnsan bir meta haline dönüştürülmüş, yaşam güçlerini var olan pazar koşulları altında kendisini en fazla kâr getirecek alana yatırması sağlanmıştır. İnsan ilişkileri, kendi güvenliklerini sürüye bağlı olmakta, düşünce, duygu ve eylem yönünden diğerlerinden ayrı olmamakta gören, birbirine yabancılaşmış otomatların ilişkileri haline getirmiştir. Herkes birbirine olduğunca yakın olmaya çaba harcarken, diğer yandan kendini tümüyle yalnız hisseder. Tek başınalığının her zamanki sonucu olan derin bir güvensizlik, huzursuzluk ve suçluluk duygusuna gömülür. Uygarlığımız kişinin bu tek başınalığını bilince çıkartmasını engelleyecek birçok oyalayıcı şeye sahiptir. Her şeyden önce sıkıca düzenlenmiş ve makineleştirilmiş çalışma düzeni, insana en temel insanca isteklerinden kendini aşma ve bir olmadan habersiz kılar. Bu tek düzelik insanda bir doyum yaratmadığı için insan bu bilince çıkartmadığı sıkıntıdan eğlenceyle, eğlence sanayinin ona sunduğu müzik ve filmlerle kurtulmayı dener. Bundan başka eski eşyalarını değiştirip durmadan yeni bir şeyler alarak kendini avutur. Çağdaş insan Huxley'in Kahraman Yeni Dünya'da çizdiği tipe çok benzemektedir. Karnı tok, sırtı pek, cinsel yönden doygun kişiliği gelişmemiş, çevresindeki insanlarla son derece düzeyde ilişkiler kuran, Huxley'in sıraladığı birey hissederse toplum sendeler ya da bugün sahip olabileceğin eğlenceyi yarına bırakma, bir de hepsini bastıran, bugünlerde herkes mutlu sloganlarıyla yönlendiren bir kişidir o. Günümüzde insanların mutluluğu eğlenmeye dayanmakta, eğlenmenin altındaysa almanın, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır. Dünya bizim açlığımızı giderecek büyük bir nesne, bir elma, bir şişe, bir memedir. Biz durmadan emer, bir şeyler bekler ve umarız ve sürekli düş kırıklığına uğrarız. Karakterimiz değiş tokuş etmek, almak, tüketmek, değiştirmek üzerine kurulmuştur. İster ruhsal olsun, ister nesnel, ne varsa her şey tüketimin ve değiş tokuşun nesneleri haline gelmişlerdir. Sevgiye ilişkin durumda zorunlu olarak çağdaş insanın bu toplumsal yapısına göre biçimlenmiştir. Otomatlar sevmezler. Onlar sadece kişilik paketlerini birbirleriyle değiştirirler ve ucuza kapatma peşinde koşarlar. Bu yabancılaşmış yapının en belirgin, özellikle evlilikte, sevgi gösterme biçimi çift kavramıdır. Mutlu evlilik üzerine tüm yazılanlar, birbiriyle iyi geçinen bir çifti tanımlar. Bu tanımlama uyum içinde çalışan işçi kavramından pek farklı değildir. Böylesi bir kişi tam anlamıyla bağımsız olmalı, işbirliği yapabilmeli, bağışlayıcı ama aynı zamanda tutkulu ve saldırgan olmalıdır. Bu nedenle evlenme kılavuzu kocanın karısını anlaması gerektiğini ve ona yardımcı olmasını öğütler. Karısının yeni giysisini övmeli, pişirdiği yemeklerden dolayı itifat etmelidir. Diğer yanda kadın eve yorgun argın, sinirli ve gergin gelen kocasını anlamalı, onun işindeki sorunlardan söz edişini ilgiyle dinlemeli, doğum gününü unuttuğu zaman öfkelenmeyip bağışlayıcı olmalıdır. Bu tüm yaşamları boyunca birbirine yabancı kalan, candan bağlılığa ulaşamayan iki insanın karşılıklı nezaketle davranma ve birbirlerini rahat ettirme çabalarının iyi işleyen ilişkilerinin toplamından başka bir şey değildir. Böylesi sevgi ve evlilik kavramında asıl önemli olan tek başına olmanın dayanılmaz duygusundan kaçıp bir şeye sığınmaktır. Sevgide insan en azından yalnızlıktan kaçıp sığınacağı bir liman bulabilir. İki kişi dünyaya karşı bir tür ortaklık kurar ve bu iki kişilik bencilliğin sevgi olduğu yanılgısına düşülür. Çift olmanın özüne ve karşılıklı anlayışta verilen önem oldukça yakın zamanda yer alan bir gelişmedir. Bundan önce Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda karşılıklı cinsel doyum sevgi bağlarını ve mutlu evliliğin koşulu sayılıyordu. Evliliklerde pek sık rastlanan huzursuzlukların kaynağı çiftlerin cinsel uyum sağlayamaması olarak kabul ediliyordu. Bu eksikliğe neden olarak da bilgisizlik nedeniyle doğru cinsel davranışa sahip olmamaları, çiftlerden birinin ya da her ikisinin hatalı cinsel tekniğe sahip olmaları gösteriliyordu. Bu eksikliği gidermek ve bu birbirini sevemeyen talihsiz çiftlere yardımcı olmak için birçok kitap doğru cinsel ilişki konusunda yol gösteriyor, öğüt veriyor, eğer yazılan ve söylenenlere uyulursa mutluluğa ve sevgiye kavuşabileceklerini muştuluyordu. Bunun ardında yatan düşünce ise sevgi cinsel zevkin çocuğudur ve eğer iki insan birbirini cinsel olarak doyurmayı öğrenirse bu kişiler birbirlerini severler. Bu görüş o zamanlar yaygın olan, doğru teknik sadece sanayideki üretim sorunlarına çözümler getirmez, ayrıca tüm insan ilişkilerine de doğru çözüm getirir yanılgısının sonucuydu. İnsanlar bu görüşün karşıtının doğru olduğunun bilincinde değillerdi. Sevgi yeterli cinsel doyumun sonucu değildir. Tersine cinsel mutluluk, hatta onca sözü edilen cinsel teknik sevginin sonucudur. Eğer bu savın günlük gözlemlerimizin yanı sıra ispatı gerekiyorsa, böylesi kanıtları ruh bilimsel kayıtlarda bulmak mümkündür. En yaygın cinsel sorunların araştırılmasında kadınlarda soğukluk, erkeklerde çeşitli biçimleriyle şöyle ya da böyle ruhsal iktidarsızlık nedeni yanlış teknik kullanmak olmadığı, sevmeyi engelleyen içsel yasaklar olduğu görülmüştür. Karşı cinsten korkmanın ya da ona duyulan nefretin altında kişinin kendisini bir bütün olarak vermesini, kendiliğinden hareket etmesini, cinsel eşine güvenmesini engelleyen zorluklar yatmaktadır. Eğer cinsel iç yasakları olan kişi nefret ve korkudan kurtulabilirse, sevebilen kişi haline gelebilecek, cinsel sorunları çözümlenecektir. Aksi halde cinsel teknik üzerine edineceği yığınla bilginin ona hiçbir yararı olmayacaktır. Her ne kadar ruh çözümsel tedaviyle elde edilen bilgiler, doğru cinsel tekniği bilmenin cinsel mutluluk ve sevgi yaratacağı savını çürütmüşse de, karşılıklı doyumun sevgiyi doğurduğu savı Freud'un kuramlarıyla güç kazanmıştır. Freud'a göre sevgi, temeli cinselliğe dayanan bir olgudur. İnsan kendisine en büyük zevki cinsel sevişmenin verdiğini deneyleriyle bulmuştur ve böylece cinsel sevgi insanın her türlü mutluluğunun öncüsü olmuş ve o, mutluluğunu cinsel ilişkilerde, cinsel organlarla birleşme yollarında aramaya yaşamanın ana noktası haline getirmiştir. Freud'a göre kardeş sevgisi de cinsel isteğin bir sonucudur. Ama burada cinsel içgüdü engellenmiş amaca dönüşmüştür. Aslında amacı engellenmiş sevgi başlangıçta cinsel sevgiyle doludur ve insanın bilinç dışı düşüncesinde durum böyledir. Gizemli yaşamımızın özünü oluşturan kaynaşma, bir olma duygusunun kökünde yatan başka insanlarla birleşme isteği, Freud'a göre hastalıklı bir fenomenden ilk sınırsız narsizme dönmekten başka bir şey değildir. Freud'a göre sevginin bir adım ötesi içinde kendi mantığı olmayan bir olgudur. Mantıksız sevgiyle olgun bir kişiliği gösteren sevgi arasında ona göre bir ayrım yoktur. Bir yazısında Freud aktarma sevgiden söz eder. Ona göre aktarma sevgiyle normal sevgi arasında bir ayrım yoktur. Aşık olmak her zaman aptallıktır. Gerçeklere göz kapatmaktır. Zorlayıcılıktır ve çocukluktaki sevgi nesnelerine aktarılımdır. Freud'a göre olgunluğun en yüksek başarısı olan mantıklı bir sevginin incelemeye değer yanı yoktur. Çünkü böyle bir şey yoktur. Bununla birlikte sevgi kavramının cinsel çekiciliğin ya da bunun bilinçte duygu olarak yansıması olan cinsel doygunluğun sonucu olduğu düşüncesinde Freud'un görüşlerinin etkisini abartmak yanlış olur. Aslında nedensel bağ ters yönde çalışmaktadır. Freud'un görüşlerini bir oranda 19. yüzyıl düşüncesi etkilemiştir ki bunların bir bölümü 1. Dünya Savaşı sonrasında tutunan görüşleri olmuşlardır. Freud'un ve halkın görüşlerini etkileyen etmenlerden bazıları, başta Victoria çağının katı ahlak anlayışına tepki olarak çıkmıştır. Freud'un kuramını belirleyen bir diğer etmen, kapitalist yapı üzerinden temellenen insan kavramıdır. Kapitalizmin insanın doğal gereksinimlerini karşıladığını kanıtlamak için, insanın doğuştan yarışmayı sevdiğini ve karşılıklı nefretle dolu olduğunu göstermek gerekiyordu. İktisatçılar bunu kâr etmeye olan doymak bilmez hırs olarak kanıtladılar. Darwinciler, en güçlünün yaşamını sürdürdüğü savıyla katıldılar onlara. Ve Freud, aynı yere erkeğin toplumsal baskılar yüzünden gerçekleştiremediği bütün kadınları elde etmek için bitimsiz bir arzuyla dolu olduğu savıyla vardı. Bu nedenle tüm erkekler birbirlerini kıskanmaktaydılar ve bu karşılıklı kıskançlık ve yarışma tüm sosyal ve ekonomik nedenler kalksa bile sürecekti. Sonuç olarak Freud, 19. yüzyılda yaygın olan maddecilik tarafından geniş ölçüde etkilendi. Buna göre tüm düşünsel olguların temeli fizyolojik olgularda bulunuyordu. Bu yüzden sevgi, nefret, tutku, kıskançlık Freud tarafından cinsel içgüdünün dışa yansıyan çeşitli biçimler olarak açıklandı. Freud en önemli gerçekliğin tümüyle insanın varoluşunda, birincil olarak herkes için aynı olan insan olma durumunda, ikincil olaraksa toplum yapısının özgün yapısı tarafından belirlenen insanın deneyiminde yattığını göremedi. Böylesi bir maddeciliği aşan kesin adımı Marx, tarihsel maddecilikle atmış insanı tanımaya yarayan anahtarın insanın ne bedeni, ne yiyecek gereksinmesi ne de mülkiyet içgüdüsü olduğunu fakat insanın tüm yaşama sürecinin onun yaşam deneyimi olduğunu söylemiştir. Freud'a göre tüm içgüdüsel isteklerin engellenmeden doyurulması ruh sağlığı ve mutluluk verecektir. Ne var ki klinik gerçekler tüm yaşamların hiçbir sınır tanımadan cinsel doygunluk peşinde koşmakla geçiren erkek ya da kadınların mutluluğa ulaşamadıklarını ve çokluk nevrozlu çatışmalar ve hastalıklardan acı çektiklerini göstermektedir. Tüm içgüdüsel isteklerin karşılanması sadece mutluluğu temel olmamakla kalmıyor, deliliği bile önleyemiyor. Ayrıca Freud'un görüşlerinin 1. Dünya Savaşı sonrası yaygınlık kazanmasının bir nedeni de kapitalizmin özünde yer alan değişikliklerdir. Bu dönemde tasarruftan harcamaya, ekonomik başarının unsuru olarak kemerleri sıkmadan alabildiğine genişleyen bir pazara, otomat bireye alabildiğine doygunluk verilmeye geçildi. Metanın tüketiminde olduğu gibi, hiçbir isteğin doyurulmaksızın bırakılmaması cinsel alanda da en yaygın eğilim oldu. Freud'un kavramlarıyla değerli ruh bilimci H. S. Sullivan'ın kavramları karşılaştırmak ilgi çekici olacak. Sullivan'ın ruh çözümleme sisteminde özellikle cinsellik ve sevgi konularında Freud'la çatıştığını görmekteyiz. Sullivan'ın görüşüne göre sevgi ve yakın dostluk ne anlama gelmektedir bunu görelim. Yakınlık, iki insan arasında her türlü kişisel değerlerin kabul edildiği durumdur. Kişisel değerlerin kabul edilmesi, benim işbirliği dediğim bir ilişki biçimi gerektirir. Bununla anlatmak istediğim insan davranışlarını karşısındakinin gereksinmelerine göre düzenlediği, bu düzenlemenin giderek birbirleriyle daha çok bütünleşen, bir başka deyişle birbirine giderek daha çok yaklaşan, karşılıklı doyum ve koruma işlemleridir. Eğer Sullivan'ın söylediklerini bu karmaşık anlatımdan kurtarırsak, sevginin özü işbirliği olarak çıkar ortaya. Böylesi bir durumda bu iki kişi, biz etkenliğimizi, üstünlük ve değerlilik duygularımızı korumak için oyunu kurallarına uygun oynuyoruz. Nasıl Freud'un sevgi üzerine görüşleri 19. yüzyıl kapitalizminin ataerkil erkeğinin deneyimlerini dile getiriyorsa, Sullivan'ın tanımı da 20. yüzyılın yabancılaşmış pazarcı kişiliğini anlatır. Bu, iki kişilik bencilliğin ortak çıkarlarında birleşmiş, düşman bir yabancı dünyaya karşı iki kişinin direnmesinin tanımlanmasıdır. Sullivan'ın yakınlık tanımı, ortak amaçlara ulaşmak için davranışlarını karşısındakinin gereksinimlerine göre düzenlediğine inanılan herkesi, işbirliği yapan bir çifti ya da grubu içerebilir. Sullivan'ın burada belirtilen gereksinmelerden söz etmesi dikkate değer bir noktadır. Oysa sevgi için en azından iki insan arasındaki belirtilmeyen gereksinmeler diyebiliriz. Karşılıklı cinsel doyum, ikili uyum ve yalnızlıktan kaçma olarak sevgi, çağdaş Batı dünyasında yozlaşan sevginin iki normal biçimidir. Bunların her ikisi de toplum tarafından biçimlendirilen sağlıksız sevgilerdir. Kişilerin kendilerine göre biçimlendirdikleri birçok hasta sevgi türü vardır. Bunlar kara sevdayla sonuçlanan ve ruh doktorları tarafından ve giderek halk tarafından nevrozlu kabul edilen sevgilerdir. Bunlardan sıkça rastlananları aşağıda örnek olarak anlatacağım. Nevrozlu sevginin temel koşulu, aşıkların her ikisinin ya da içlerinden birinin anne ya da babaya bağlı kalması, gelişkin yaşında anne ya da babasına karşı küçükken duyduklarını, korkularını, onlardan beklediklerini sevgilisine yöneltmesidir. Böyle kişiler çocukça bağlılıktan kendilerini alamazlar. Büyüdüklerinde tek istekleri bu bağlılığı yeniden oluşturmaktır. Bu durumda o kişi zekasıyla ve toplumsal olarak gerçek yaşında ise de duygusal olarak 2, 5 ya da 12 yaşındadır. Daha uç durumlarda kişinin bu duygusal geriliği onun toplumsal etkenliğinde engeller, çok uç olmayan durumlarda çatışmaya yakın kişisel ilişkileri sınırındadır. Daha önce incelediğimiz anne ya da baba merkezli kişilere ilişkin duygusal gelişmeleri, anneye çocukça bir bağlılıkta takılıp kalmış erkekleri ele alalım şimdi. Bunlar sanki henüz süt bebekleri gibidirler. Bu adamlar hala kendilerini çocuk gibi hissederler. Annesinin koruyuculuğuna, sevgisine, sıcaklığına, bakımına ve hayranlığına gereksinimleri vardır. Annelerinin koşulsuz sevgisini, salt çocuk oldukları için, çaresiz oldukları için kendilerine gösteren sevgiyi ararlar. Bu tür erkekler kendilerini bir kadına sevdirmek istediklerinde çokluk fazlasıyla yumuşaktırlar. Bu o kadının sevgisi kazanıldıktan sonra da sürer. Oysa kadına olan bağlılıkları aslında tüm insanlara yapay ve sorumsuzdur. Amaçladıkları sevilmektir, sevmek değil. Böylesi erkeklerde çokluk önemli boyutlarda kendini beğenmişlik ve az ya da çok açığa çıkmamış büyük fikirler vardır. Eğer aradıkları doğru kadını bulurlarsa güvenlik duyar, mutlu olur. Mutlu oldukça da çok sevgi gösterirler. Çekicidirler. Aldatıcı olmalarının nedeni de budur. Fakat bir süre sonra kadın, onların fantastik beklentilerini karşılamayı sürdürmeyi kesince çatışmalar, pişmanlıklar büyümeye başlar. Kadın erkeğe beğenisini her zaman göstermez. Kendi yaşamını yaşamak ister. Sevilmek ve korunmak gereksinimini duymaya başlarsa ve uç noktalarda erkeğin başka kadınlarla olan ilişkilerini bağışlamazsa ya da bu ilişkilere karşı hayranlığını belli etmezse, erkek çok derinden kırılır, umutsuzluğa düşer ve çokluk bu duygusunu gizleyerek kendi kendini, o kadının kendisini sevmediğini, bencil olduğunu, üstünlük tasladığını söyleyerek aldatır. Şefkatli bir annenin sevgisinin işareti olan sevimli bir çocuğa gösterilen davranışlardan en ufak eksikliği sevgisizliğin kanıtı olarak gösterir. Bu tür erkekler sevgi gösteren davranışlarını, beğenilmek isteklerini çokluk gerçek sevgiyle karıştırırlar. Bu nedenle de kendilerine haksızlık edildiği kanısındadırlar. Kendilerini büyük sevgiler taşıyan kişilermiş gibi görür ve sevgililerinin onların sevgilerini değerlendiremediğinden acı acı yakınırlar. Anne merkezli kişi çok az durumda önemli rahatsızlıklar duymadan sürdürebilir yaşamını. Eğer annesi onu korumanın ötesinde aşırı bir şekilde sevmişse, belki çocuğa hükmetmiş ama onu kırmamış, eğer annesinin benzeri bir kadınla evlenmişse ve eğer özel yetenekleri ve üstünlükleri çekiciliğini kullanmasına ve kendisine hayranlık duyulmasına yol açabiliyorsa, başarılı bir siyasetçi gibi daha üst düzeyde bir olgunluğa erişemese de böyle bir erkek toplumsal olarak uyumluluğunu korur. Ama daha az uygun koşullarda, ki böylesi durumlara daha çok rastlanır, o erkeğin toplumsal yaşamı olmasa bile sevgi yaşamı ciddi düş kırıklığına uğrayacaktır. Bu tür kişiliğe sahip olanlar yalnız bırakıldıklarında sık sık iç çatışmaları, huzursuzluk ve ruhsal çöküntü duyarlar. Hastalığın daha ileri biçimlerinde anneye olan bağlılık daha derin ve daha akıl dışıdır. Bu konumda istenen, simgeyle açıklarsak annenin koruyucu kollarına ya da doyurucu göğsüne geri dönmek değil, tümüyle kavrayıp alan ve tümüyle yok eden rahmine geri dönmektir. Eğer akıllılığın özelliği rahimden kurtulup dışarı çıkmaksa, akıl hastalığının özelliği rahime doğru çekilmek, gerisin geriye onun tarafından emilmektir. Bu da yaşamdan geri alınmak demektir. Bu tür bağlılığa, kendini çocuğuna yutucu, yok yedici bir biçimde bağlayan annelerin ilişkilerinde rastlanır. Bazen sevgi, bazen görev adına küçük çocuğu, biraz palazlanmışını, gelişmiş adamı içlerinde tutmak isterler. Çocukları onlarsız nefes alamaz, sevemez, sevse bile bu ancak yüzeysel cinsel sevgi düzeyindedir. Tüm diğer kadınları aşağılarlar. Böylesi bir adam özgür ve bağımsız olamaz. Yaşamları boyunca suçlu ve sakat kalırlar. Annenin bu yıkıcı, içine alıcı yanı, anne olgusunun olumsuz yanıdır. Ana çocuğa can verdiği gibi, verdiği canı geri de alabilir. Yaratan ve yok eden odur. Sevgi mucizeleri yaratabilir ama hiç kimse onun kadar yaralayamaz. Dinsel imajlarda Hindu tanrıçası Kali gibi ve düşsel simgelerde anneliğin bu iki yanına rastlanabilir. Temel yönelimin babaya olduğu durumlarda daha değişik nevroz türlerine rastlanır. Annesi soğuk ve kayıtsız, biraz da annesinin bu soğukluğu sonucu tüm sevgi ve ilgisini oğlunda yoğunlaştırmış bir erkeğin durumunu ele alalım. O iyi bir babadır, bunun yanında hükmeden bir babadır. Oğlunun yaptıkları onu memnun ederse onu över, armağanlar verir, sever. Oğlu onun hoşuna giden şeyler yapmadığı anda azarlar, ilgisini keser. Çocuk tek sevgi kaynağı olan babaya kul olur. Yaşamdaki tek amacı babasının hoşuna gitmektir. Bunu başarırsa mutludur, güvenlidir, doygundur. Ne var ki bir hata yaptığında, başarısız olduğunda ya da babasını hoşnut etmeyi başaramadığında gururu incinir, sevgisiz bir yana atılıvermiş gibi duyar kendini. Yaşamının geri kalan bölümü böyle kendini bağlı duyabileceği bir baba motifi aramakla geçer. Tüm yaşamı babasından alacağı övgülere bağlı iniş çıkışlarla dolar. Böyle erkekler toplumsal görevlerinde oldukça başarılıdırlar. Çalışkan, güvenilir ve canlıdırlar. Seçtikleri baba motifi onlara nasıl yaklaşacağını bildiği sürece böyledir. Fakat kadınlarla olan ilişkilerinde kayıtsız ve çekingendirler. Kadınlar onlar için pek bir anlam taşımaz çokluk. Onlara karşı içlerinde küçük bir kıza gösterilen baba ilgisiyle maskelenmiş bir nefret duyarlar. Bunlar erkekçe özellikleriyle başlangıçta bir kadını etkileyebilirler. Fakat zaman geçtikçe kendilerinden beklenen hiçbir şeyi veremezler. Evlendikleri kadın, kendisine kocasının yaşamında her zaman baş yeri alacak olan babadan sonraki yerin verilmiş olduğunu anlar. Bu durumda ancak kadın da baba yönelimli ise ve kendisine sımsıcak bir çocuk gibi davranan babacan bir koca ile mutlu olabilir ve evlilik sürer. Çok daha karmaşık sevgi kargaşası taşıyan bu tür nevrozlu hastalıkta farklı bir anne-baba ilişkisinden kaynaklanır. Bu nevroz, anne ile baba birbirini sevmez fakat kavga etmeyerek geçimsizliklerini herhangi bir şekilde gizleyebilecek kadar ihtiyatlı oldukları zaman çıkar. Anne ile babanın birbirlerine karşı soğuk olmaları, onların çocuğa karşı tutarsız olmalarına yol açar. Böylesi bir ortamda küçük bir kız, bir dürüstlük tavrı edinecek fakat ne annesi ne de babasıyla yakın bir ilişki içine girmesine izin verilmeyecek ve bu nedenle de kızcağız şaşkın ve ürkek olacaktır. Küçük kız hiçbir zaman anne ve babasının ne düşündüklerini ve duyduklarını bilmeyecek, havada her zaman bilinmeyen, esrarengiz bir dalgalanma olacaktır. Sonuçta küçük kız dünyadan elini eteğini çekecek, içine kapanacak, hayaller kuracak, herkesten kaçacak ve bu tavrı sonraki sevgi ilişkilerine de yansıyacaktır. Bunun da ötesinde içe kapanmanın sonuçları, aşırı huzursuzluğa, dünyada güven içinde olmama duygusunun gelişmesine, aşırı heyecanlar yaşamanın tek yolu olan mazoşist eğilimlere yol açar. Böylesi kadınlar, çokluk kocalarının olağan ve duygusal bir tavır almalarından ziyade, onların bağırıp çağırmalarını isterler. Zira bu, en azından üzerlerindeki korku ve gerginliği siler götürür. Kocalarını böylesi bir tavır içine sokmak için kışkırtmalara başvurmaları az rastlanan bir durum değildir. Çünkü böylece, sakin bir bağlılığın çıldırtan şüpheciliğine son verirler. Aşağıda sıkça rastlanan diğer hasta sevgiler anlatılacaktır. Fakat bu kez hastalığın kökündeki çocukluk etmenlerinin çözümlenmesine gidilmeyecek. Sık sık rastlanan büyük aşk diye anlatılan, çokluk film ve romanlara konu olan bir yalancı sevgi biçimi de putlaştırıcı sevgidir. Eğer kişi kendi güçlerinin üretici bir biçimde dışarı taşmasıyla bir özdeşlik, bir benlik duyacak düzeye gelmemişse, sevdiği kişiyi putlaştırmak ister. Kendi güçlerine yabancılaşmış ve onları sevdiği kişide arar, ona tapar, onu tüm mutluluğun, ışığın, sevginin kaynağı olarak görür. Bu süreçte kendini tüm güçlerinden yoksun bırakır. Sevdiği kişi de kendisini bulacağı yerde onda kendini yitirir. Hiçbir put kendisine tapan kişiye kendinden beklenenleri veremeyeceği için geçen zamanla birlikte düş kırıklıkları başlar ve çare olarak yeni bir put aranmaya başlanır. Bu tür putlaştırıcı sevgide özellik sevginin birden doğması ve ilk anlarında çok şiddetli olmasıdır. Putlaştırıcı sevgiler gerçek büyük sevgilermiş gibi tanımlanırlar. Oysa bir yandan sevginin yoğunluk ve şiddetinin derinliğini ifade ederken diğer yandan puta taparların açlığını ve umutsuzluğunu gösterir. İki kişinin birbirlerine karşılıklı taptıklarının ender görülen bir şey olmadığını söylemeye gerek yok. Bazı hallerde bu tutum uç noktaya vararak iki kişilik çılgınlık halini alır. Bir başka yalancı sevgi türü, duygusal sevgi türü olarak isimlendirilebilir. Bu sevginin özü, onun aslında bir fantezi olarak yaşanması, hiçbir zaman orada ya da burada gerçek bir insana karşı duyulmamasıdır. Bu sevginin en yaygın örnekleri, büyük bir açlıkla sinema ve dergilerdeki aşk öykülerine, aşk şarkılarına koşan kişilerdir. Bunlar bu tür ürünleri yutarak sevgi, birleşme, yakınlık gibi doyurulmamış isteklerini karşılamaya çalışırlar. Kendi ilişkilerinde ayrı olmanın duvarlarını yıkamayan karı kocalar, perdede izledikleri çiftin mutlu ya da mutsuz aşk öykülerine gözyaşı dökerler. Birçok çiftin sevgi duydukları tek an, perdede bu öyküleri izledikleri andır. Birbirlerine karşı sevgi duymazlar, birlikte duyarlar. Bir başkalarının sevgisinin izleyicisi durumundadırlar. Sevgi bir hayal olduğu sürece katılırlar ona. İki insan arasındaki ilişki haline dönüşüp gerçekleşmeye yüz tuttu mu buz kesilirler. Duygusal sevginin bir başka görünümü, sevginin zaman içinde soyutlaştırılmasıdır. Bazen bir çifti sevgilerinin geçmişte kalan anıları çok derinden duygulandırır. Oysa o geçmişi yaşadıkları günlerde böylesi bir sevgi yaşanmamıştır. Ya da bunlar gelecekteki sevginin fantazileridirler. Kaç nişanlı ya da yeni evli çift gelecekte gerçekleşecek sevginin mutluluğunu düşlerlerken yaşadıkları o anda birbirlerinden sıkılmaya başlamışlardır bile. Bu tutum çağdaş insanın belirgin özelliği olan tutumu oldukça uymaktadır. Çağdaş insan içinde bulunduğu anı yaşamaz. Ya gelecekte yaşar ya geçmişte. Duygusal bir şekilde annesini ve çocukluğunu düşünür. Ya da geleceğe ilişkin mutlu planlar yapar. Sevgi, ister başkalarının uydurulmuş yaşamlarını açlıkla paylaşarak olsun, ister yaşanılan anda, geçmişe ya da geleceğe atılarak yaşansın, bu soyutlanmış ve yabancılaştırılmış sevgi biçimi gerçeğin, tek başınalığın, ayrı olmanın kişiye verdiği acıyı uyuşturmaya yarar. Bir başka hasta sevgi biçimi de, insanın kendi sorunlarından kaçmak için iz düşümü metodunu kullanarak sevdiği insanın eksik ve zayıf yanlarıyla ilgilenmesidir. Bu durumda bireyler, grupların, ulusların, dinlerin davrandıkları gibi davranırlar. Kendi kusurlarına aptalca bir neşeyle göz yumarken, karşısındaki insanın en ufak kusuruna bile çok büyük duyarlılık gösterirler. Her zaman diğer kişiyi düzeltmeye ve suçlamaya çalışırlar. Eğer her ikisi de çokluk olduğu gibi, böylesi davranış içine girerlerse, sevgi bağlılığı karşılıklı suç atma edimine dönüşür. Bir başka suç atma biçimi, suçu çocuklara atmaktır. Her şeyden önce bu tür suç atmalar çokluk çocuklara yönelen dileklerde ortaya çıkar. Kendi hayatına bir anlam kazandıramadığını anlayan bir kişi bu eksikliğini çocuklarının yaşamını değerlendirerek gidermek ister. Ne var ki kendisi başarısızlığa uğrayacağı gibi çocukların da peşinden sürükler. Çünkü varlık sorunu ancak kişinin kendisi tarafından ve kendisi için çözümlenebilir. Birisinin yerine başkası çözemez. Anne ya da baba da başarısızlığa uğrayacaklardır. Zira bu soruna kendileri için bir çözüm bulamadıklarına göre çocuklar için bulabilmeleri olanaksızdır. Mutsuz bir evliliğe son verme sorunu ortaya çıktığı zaman da çocuklar suçun üzerlerinden atılması için kullanılır. Anne ya da babanın burada hemen sarılıverdikleri şey ayrılmalarını engelleyen nedenin çocuklarının yuvasız kalma olasılığıdır. Ne var ki herhangi bir detaylı araştırma aile içindeki mutsuz ve gergin havanın çocuk üzerinde kesin ayrılmadan daha olumsuz etki yaptığını gösterecektir. Ayrılma, çocuklara hiç değilse dayanılmaz derecede kötü koşulları, insanın gözü pek bir kararla sona erdirebileceğini gösterir. Burada sıkça rastlanan bir yanılmadan söz etmek gerekmektedir. Bu sevginin tüm çelişkileri, kendiliğinden ortadan kaldırıldığı ham hayalidir. İnsanlar, tüm koşullarda acıdan ve üzüntüden sakınmayı adet haline getirmişlerdir. Bu bağlamda sevgi, tüm çatışmaların son bulması anlamını kazanmıştır. Kendilerine, bu düşünceye inanmak için iyi bir gerekçe de bulurlar. Çevrelerindeki çatışmalar, taraflara hiçbir yarar sağlamamaktadır. Bunun nedeni, aralarındaki çatışmanın aslında gerçek çatışmadan sakınmaktan başka bir şey olmamasıdır. Bu çatışmalar, yapıları gereği çözülemeyen, açıklanamayan küçük uyuşmazlıklardır. Bir şeyi örtbas etmek ya da suçu üstünden atmak için çıkarılmamış olan iki insan arasındaki gerçek çatışmalar, ait oldukları içsel gerçeğin derinliklerinde yaşarlar ve yıkıcı olmazlar. Böylesi çatışmalar her şeyin açıklanmasını içerir ve sonunda her iki insan da daha bilgili ve güçlü çıkacağı bir arınmadan geçmiş olur. Sevgi ancak iki insan birbirlerine varlıkların özünden bağlanır, her biri kendisini varlığının özünden tanırsa gerçekleşir. İnsan gerçeği de, canlılığı da sevgisinin temeli de işte bu özden tanıma deneyimidir. Böyle oluşan sevgi sürekli meydan okumadır. Bir köşede dinlenme değil, çabalama, hareket etme, beraber çalışmadır. Öyle ki bir uyum ya da çatışma, neşe ya da üzüntü bile ikincil kalır. Önemli olan iki insanın birbirlerini varlıklarının temelinden yaşaması, kendi kendilerinden kaçmak yerine birbirleriyle bütünleşirken kendi kendileriyle bütünleşmeleridir. Sevginin varlığının bir tek kanıtı vardır, bağlılığın derinliği. Seven kişilerin her birinin ilgisindeki canlılık ve güçlülük, işte bunlardır sevginin sunduğu meyve. Otomatlar birbirlerini sevmedikleri gibi Tanrı'yı da sevmezler. Bugün Tanrı sevgisinin yozlaşması, insan sevgisinin yozlaşması düzeyine ulaşmıştır. Bu gerçek, çağımızda dinde bir devrimin tanığı olduğumuz düşüncesine karşı çıkar. Çağımızda tanığı olduğumuz şey, istisnalar olsa da, Tanrı kavramının giderek putlaştırılması ve Tanrı sevgisinin yabancılaşmış karakter yapısının bağlılık ilişkilerine dönüştürülmesidir. İnsanlar ilkesizliğin ve inançsızlığın huzursuzluğu içindedirler. İlerlemekten başka bir şansları olmadığının farkındadırlar. Bu nedenle büyüyememekte, çocuk kalmakta, başları sıkıştığında anne ya da babalarının imdadına yetişmesini beklemektedirler. Orta çağdakine benzer dinsel kültürlerde olduğu gibi, sıradan insanın Tanrı'ya imdatlarına koşacak anne ya da baba gibi baktıkları gerçektir. Ne var ki orta çağın insanı Tanrı'yı ciddiye alıyordu. Tek amaçları Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre yaşamaktı. Kurtuluşu başlıca uğraşları olarak görüyorlar, tüm diğer işlerini geriye atıyorlardı. Böylesi bir uğraştan bugün söz edemeyiz. Her türlü dinsel değer güncel yaşamımızın dışına çıkmıştır. Günlük yaşam maddesel rahat ve kişilik pazarında başarı peşinde koşmaktan geçmektedir. Dünyevi uğraşlarımızın ilkeleri fark edilme ve kendini övmedir. İkincisine çokluk, bireycilik ya da bireysel öncülük denmektedir. Tümüyle dinsel kültürlere bağlı insanlar 8 yaşında bir çocuğa benzetilebilirler. Bu yaşta bir çocuk babasının yardımını gereksinir ama öte yandan babasının öğüt ve ilkelerini kendi yaşamında uygulamaya başlamıştır. Çağdaş insansa 3 yaşında bir çocuk konumundadır. Ancak gereksinim duyduğu an baba diye bağırır. Gereksinimi yoksa eğer oyununa dalıp gider. Bu nedenle yaşamımızı Tanrı'nın ilkelerine göre düzenlemek yerine insan biçimli bir Tanrı'ya çocuk gibi bağlanarak yaşadığımız için bizler orta çağın dinsel kültüründen çok puta tapan ilkel kabilelerin dinsel kültürüne yatkınız. Bir başka olgu da çağımızda bilincin sadece çağdaş batı kapitalist toplumuna özgü özellikler taşımakta olmasıdır. Artık kitabımızın başındaki bazı görüşlere dönebiliriz. Çağdaş insan kendini metaya dönüştürmüştür. Yaşama gücünü en fazla kar getirecek bir yatırım olarak görmekte, kişilik pazarında yerini almaktadır. Kendisinden diğer insanlardan ve doğadan kopmuştur. Artık tüm dileği hünerlerini, bilgisini ve kendisini yani kişilik paketini alışverişin kendisi gibi dürüst ve karlı olmasını isteyen birisiyle değişmektir. Yaşamın ilerlemekten başka amacı, karlı bir alışverişten başka ilkesi, yoğaltmanın dışında doygunluğu yoktur. Bu koşullar altında Tanrı kavramının ne anlamı olabilir? Tanrı, ilk dinsel anlamından uzaklaştırılıp yabancılaşmış bir başarı kültürüne bağlanmıştır. Son yıllarda görülen dinsel yeniden canlanma, Tanrı inancının değiştirilmesi, bu yarışma kavgasında insanı daha başarılı kılmak için Tanrı'yı ruhbilimsel bir araç haline sokmaktan başka bir şey değildir. Din insana iş dünyasında yardımcı olmak için psikoterapi ile işbirliği yapar. 1921'lerde henüz kişiliği geliştirmek için Tanrı'ya başvurulmamıştı. 1938'lerin en çok satan Dale Carnegie'nin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme adlı kitabı kesinlikle dünyevi bir yapıdaydı. Günlerde Carnegie'nin yaptığını günümüzde Reverend N.V. Pale Doğru Düşünme Gücü adlı kitabıyla yapıyor. Bu dinsel kitapta başarıya gösterilen büyük ilginin tek tanrılı dinin özüyle uyuşup uyuşmadığına ilişkin en ufak bir değinme yok. Aksine bu büyük amaçtan kuşkulanılmıyor bile. Üstüne üstlük insanın daha başarılı olabilmesi için Tanrı'ya ve dualara inancını güçlendirmesi isteniyor. Tıpkı çağdaş ruh bilimci daha fazla müşteri çekmek için nasıl mutlu olmayı öğütlüyorsa, bazı papazlar da mutlu olmak için Tanrı'yı sevin diyorlar. Tanrı hep yanınızda olsunun anlamı, Tanrı ile sevgide, adalette, doğrulukta bir olmak yerine onunla iş ortağı olundan başka bir şey değildir. 4. Bölüm: Sevginin Uygulanması. Sevme sanatının kuramsal yanından sonra şimdi daha güç bir sorunla karşı karşıyayız. Sevme sanatının uygulanması. Bir sanatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinebilmek için doğrudan uygulamanın dışında bir yol var mıdır acaba? Bu güç sorun birçok kişinin ve dolayısıyla bu kitabın okurlarından birçoğunun kendi kendinize yapabilirsiniz şeklinde bir hazır reçete beklemelerinden dolayı biraz daha güçlenmektedir. Zira bizden beklenen sevmeyi öğretmemiz olmaktadır. Bu son bölüme bu şekilde yaklaşan biri korkarım düş kırıklığına uğrayacaktır. Sevmek, kişinin salt kendisi için ve tek başına edinebileceği bireysel bir deneyimdir. Aslında böyle bir deneyimden geçmemiş bir çocuk, bir genç ya da bir yetişkin kişi yok gibidir. Sevginin uygulanmasında izlenecek yol, sevme sanatının önermelerini, bu konuya daha önceki yaklaşımların tartışmasını yapmak ve bu önermelerle yaklaşımların deneyimine geçmektir. Bu amaca yönelik atılan adımlar, ancak kişinin kendisi tarafından uygulanabilir ve tartışma kesin sonuç alınmadan sona erer. Ancak yaklaşımları tartışmanın, sanatın sırlarının öğrenilmesinde en azından hazır reçete beklemeyenler için çok yararlı olacağı kanısındayım. İster marangozluk olsun, ister doktorluk, ister sevme sanatı, hangisini ele alırsak alalım, her sanatın uygulanmasında bazı gereksinmeler vardır. Her şeyden önce bir sanatın uygulanmasında disipline gereksinim duyulur. Eğer ben bir şeyi salt, canım istiyor diye yapıyorsam, benim için bu eğlenceli ve güzel bir uğraş olabilir. Ne var ki disiplinli bir şekilde çalışmadığım için o sanatta usulaşabilmem olanaksızdır. Ancak sorun sadece belirli bir sanatın uygulanmasında disiplinli olmak değil. Örneğin o sanatı her gün belirli bir süre uygulamak, kişinin tüm yaşamının disiplinli olmasıdır. Çağdaş insanın disiplini öğrenmesinin hiç de güç olmayacağı düşünülebilir. O her gün 8 saat son derece disiplinli, katı bir şekilde programlanmış bir işte çalışmıyor mu? Ne var ki burada önemli olan çağdaş insanın iş saatleri dışında öz disipline çok az sahip olmasıdır. Çalışmadığı zamanlar aylaklık etmek, rahatlamak, daha yerinde bir deyimle gevşemek istemektedir. Bu aylaklığa duyduğu istek, programlı yaşama duyduğu bir tepkidir. İnsan her gün 8 saat amaçlamadığı biçimde tüm enerjisini harcamak zorunda kalırsa baş kaldırır ve bu isyankarlığı çocuksu bir kendi isteklerine düşkünlük biçimini alır. Ardından baskılı yönetime karşı verdiği savaşım, onu tüm disiplinlere karşı akılcı olmayan otoriteler tarafından zorlananlara da kendisinin kabul ettiklerine de güvensiz kılar. Fakat böyle bir disiplin olmazsa yaşam dağınıktır, alt üst olur ve belli bir noktada yoğunlaşma sağlanamaz. Yoğunlaşmanın bir sanatta ustalaşmak için gerekli olduğunu kanıtlamaya pek gerek yoktur. Herhangi bir sanatı öğrenmeyi denemiş olan bir kişi bunu bilmelidir. Ancak bizim uygarlığımızda yoğunlaşmaya kişinin öz disiplin sağlamasından daha az rastlanır. Aksine bizim uygarlığımız insanı başka yerlerde görülmeyen yoğunlaşmamış ve dağınık bir yaşam modeline yöneltir. Birçok şeyi bir arada yaparsınız olur. Radyo dinler, sigara içer, konuşur, yer içersiniz. Ağzı açık, sabırsız, her şeyi, resim, içki, bilgi, yutmaya hazır bir tüketicisiniz. Yoğunlaşma eksikliği kendi başımıza, yalnız kalmakta uğradığımız güçlükte açıkça görülmektedir. Konuşmadan, sigara içmeden, okumadan hareketsiz oturmak birçok insan için olanaksızdır. Sinirlenir, rahat duramazlar. Elleriyle ya da ağızlarıyla bir şeyler yapmaları gerekir. Sigara içme, yoğunlaşmanın güzel bir belirtisidir. Eli, ağzı, burnu ve gözü oyalar. Üçüncü etken sabırdır. Bir sanatta ustalaşmış herkes, sanatta bir amaca ulaşmak için sabrın gerekli olduğunu bilecektir. Eğer kişi sonuca kısa yoldan ulaşmak isterse, asla bir sanat öğrenemez. Ne var ki çağdaş insan için sabır da bir disiplindir ve yoğunlaşma kadar güçtür. Tüm endüstrimiz bunun tersini körükler. Tüm makineler çabukluk için düzenlenmiştir. Araba, uçak bizi varmak istediğimiz yere daha çabuk ulaştırır. Ayrıca ne kadar çabuk ulaştırırsa o kadar iyidir. Diğerinin süresinin yarısı kadar bir sürede aynı nicelikte mal üreten bir makine yavaş olandan iki katı iyidir. Tabii ki bunun önemli ekonomik nedenleri vardır. Fakat diğer birçok durumlarda olduğu gibi insansal değerleri ekonomik değerler belirler. Mantık, makineler için iyi olan insanlar için de iyidir, biçiminde işler. Çağdaş insan işlerini hızlı yapmazsa bir şey zaman yitirdiği kanısındadır. Fakat kazandığında ne yapacağını bilemez o zamanı. Öldürmekten başka yolu yoktur. Herhangi bir sanatı öğrenmenin son koşulu, o sanatta ustalaşmaya karşı eksiksiz bir ilgi göstermektir. Eğer çırak için sanat en önemli şey değilse, onu öğrenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. En son, sanata düşkün bir kişi olarak kalır. Hiçbir zaman ustalaşamaz. Bu özellik diğer tüm sanatlar için olduğu gibi sevme sanatı için de geçerlidir. Ama görünen odur ki, diğer sanatlardan farklı olarak, bu sanata düşkün olanlarda ustalar arasındaki oranda düşkünler ağır basmaktadır. Bir sanatı öğrenmenin genel koşullarından bir noktaya daha değinmemiz gerekmektedir. İnsan bir sanatı doğrudan değil, dolaylı öğrenir. Kişinin o sanatı öğrenmeden önce birçok başka, genellikle ilişkisi yokmuş gibi görünen şeyleri öğrenmesi gerekmektedir. Bir marangoz çırağı tahta rendelemeyi öğrenerek başlar. Piyanist olacak öğrenci gam yapar. Zen okçuluğu sanatının çırağı nefes çalışmalarıyla başlar. Eğer bir kişi bir sanatta ustalaşmak istiyorsa, tüm yaşamını o sanata adamalı, en azından yaşamının bütününün onunla ilişkisi olmalıdır. Kişinin kendi beni, sanatın uygulanmasında bir araç olmalı, yerine getireceği özel işlevler için hazır tutulmalıdır. Sevme sanatını ele alırsak, bunun anlamı şudur. Bu sanatta ustalaşmak isteyen biri, disiplini, yoğunlaşmayı ve sabrı tüm yaşamına uygulamaya başlamalıdır. Bir insan disiplini nasıl uygular? Dedelerimiz bu sorunun yanıtı için daha iyi donanmışlardır. Onların önerileri, sabahları erken kalkmak, gereksiz lükse kapılmamak, çok çalışmak olacaktır. Bu tip disiplinin gözle görülür eksiklikleri bulunmaktadır. Katı ve hükmedicidir. Tutumluluk ve yarını düşünme gibi erdemler üzerine oturtulmuştur ve birçok yönüyle yaşama düşmanıdır. Fakat bu disipline tepki olarak her türlü disiplini kuşkuyla karşılamaya ve 8 saatlik düzenli çalışmayı dengelemek amacıyla disiplinsizliğe ve aylaklığa karşı hoşgörülü davranma doğrultusunda artan bir eğilim belirmektedir. Belirlenmiş bir saatte uyanmak, günün belirli bir bölümünü düşünme, okuma, müzik dinleme, yürüme ile geçirmek, esrarengiz hikaye ve sinema gibi işleri tutku haline getirmeden bunlara asgari zamanı ayırmak, tıka basa yemeyip zil zurna sarhoş olmamak belirgin bazı kurallardır. Ancak disiplin, kişiye dışarıdan zorlanan bir kural gibi görünmemeli, kişi onu kendi isteğiyle gerçekleştirmelidir. Disiplin, kişiyi hoşnut etmeli ve kişi kendini yavaş yavaş uygulamayı bıraktığında arayacağı bir davranış biçimine alıştırmalıdır. Bizim batılı disiplin anlayışımızın tüm diğer ahlaksal konularda olduğu gibi en şanssız yanlarından biri disiplin uygulamasının acı verici olduğunu ve ancak acı veriyorsa iyi olduğunu düşünmemizdir. Başlarda bazı direnmelerin kırılması gerekmişse de Doğu insanı ruhsal ve bedensel olarak iyi olanın onaylanması gerektiğini çok önceleri fark etmiştir.